T-R 목자 W-E-K-I-P-E-D-I-A 목자 O-R-G adresindeki Özgür Ansiklopedi Wikipedia'dan alınmış Gökboğası isimli madde. Gökboğası, göklerin boğası, gökyüzü boğası, cennet boğası veya cennetin boğası. Antik Mezopotamya mitolojisinde kahraman Gılgamış'ın savaştığı efsanevi bir canavardır. İlki erken Sümerce bir şiirden geçen, diğeri ise standart Akatça ile yazılmış bir Sümer şiiri olan Gılgamış destanında yer alan olmak üzere, Gökboğası'na ait hikayenin iki farklı versiyonu vardır. Sümer şiirinde boğa, belirsiz sebeplerden dolayı Tanrıça İnanna tarafından Gılgamış'a saldırması için gönderilir. Gılgamış destanının 6. tabletindeki Akatça söylentilerde Tanrıça İştar, İnanna'nın Doğu Sami dilindeki karşılığı, Gılgamış'a cinsellik içeren bir teklifte bulunur. Fakat Gılgamış teklifi reddeder. Bunun üzerine sinirlenen İştar, babası Anu'ya giderek Gökboğası'nı ondan ister. Böylece İştar, Gılgamış ile Gılgamış'ın arkadaşı Enkidu'ya saldırması için boğayı Uruk'a gönderir. Fakat ikili boğayı öldürür. Boğayı yendikten sonra Enkidu, boğanın sağ uyluğunu İştar'a fırlatarak onunla alay eder. Boğanın katledilmesi, tanrıların Enkidu'yu ölüme mahkum etmesine neden olur. Bu olay, Gılgamış'la ölüm korkusunun ortaya çıkmasına sebebiyet verir ve destanın geri kalan kısmını yönlendirir. Boğa, Taurus takım yıldızıyla özdeşleşmiştir ve öldürme efsanesi antik Mezopotamyalılar için astronomik öneme sahip olabilir. Hikayenin özellikleri, Ugarit efsaneleri, Yaratılış kitabındaki Yusuf'un öyküsü ve antik Yunan destanları İlyada ve Odisseia'nın parçaları da dahil olmak üzere eski yakın doğu hikayeleriyle benzerlikler taşımaktadır. Bölüm 1 Mitoloji Bölüm 1 Birinci kısım Gılgamış ve Gökboğası Sümerce şiir Gılgamış ve Gökboğası'nda Gılgamış ile Enkidu, İştar'ın Sümerlerdeki karşılığı olan tanrıça İnanna tarafından ikiliye saldırması için gönderilen Gökboğası'nı öldürürler. Bu şiirdeki olay örgüsü, daha sonra Akatça yazılmış olan Gılgamış destanında anlatılanlardan tamamen farklıdır. Sümer şiirinde İnanna, Gılgamış'tan kendisinin eşi olmasını istemezken, Akatça destanda bu istekte bulunur. Ayrıca İnanna, babası Ağan'ı Gökboğası'nı kendisine vermeye zorlarken, sonraki destanda yaşayanları yemesi için ölüleri ayaklandırmakla tehdit etmek yerine, sadece dünyaya ulaşacak bir çığlık atmakla tehdit eder. Bölüm 1, Kısım 2 Gılgamış Destanı Standart Akatça yazılmış olan Gılgamış Destanı'nın 6. tabletinde İştar, Gılgamış'ın cinsellik içeren teklifini reddettikten sonra, cennete giderek annesi Antu ile babası Anu'ya yakınır. Anu'dan kendisine Gökboğası'nı vermesini talep eder. Ve eğer babası bu talebi geri çevirirse, ölüler diyarının kapılarını kırıp yaşayanları yemesi için ölüleri ayaklandıracağını belirtir. Anu, İştar'ın talebini reddederek Gökboğası'nın serbest bırakılmasının 7 yıllık bir kıtlığın oluşmasına neden olacak kadar yıkıcı olduğu konusunda ısrar eder. Bunun üzerine İştar, tüm insanlar ve tüm hayvanlar için 7 yıl boyunca yetecek kadar taht depoladığını açıklar. Sonuç olarak Anu, boğayı gönülsüz de İştar'a verir. İştar boğayı dünyada serbest bırakınca büyük bir yıkıma neden olur. Boğa ilk nefesiyle toprakta 100 erkeğin içine düştüğü bir delik açar ve ikinci nefesiyle 200 kişinin daha içine düştüğü başka bir delik açar. Gılgamış ile Enkidu birlikte hareket eder. Enkidu, boğanın arkasına geçip kuyruğunu çekerken Gılgamış kılıcını boğanın boynuna geçirip boğayı öldürür. Boğanın kalbini güneş tanrısı Şamaş'a sunarlar. Gılgamış ve Enkidu dinlenirken İştar, Uruk'un sularında dikilir ve Gılgamış'ı lanetler. Enkidu, boğanın sağ uyluğunu yırtıp İştar'ın yüzünü atar ve elime geçirseydim seni de bu hale getirirdim ve bağırsaklarını koluna takardım, der. İştar, fahişeleri, odalıkları ve orospuları bir araya çağırarak Gökboğası için yas tutmalarını emreder. Bu arada Gılgamış, Gökboğası'nı alt etmeleri şerefine bir kutlama düzenler. 7. tablet, Enkidu'nun Anu, Ea ve Shamash'ı gördüğü bir rüyayı anlatmasıyla başlar. Bu üç tanrı, Gökboğası'nı öldürdükleri için ceza olarak Gılgamış ya da Enkidu'dan birinin ölmesi gerektiğini belirtir. Enkidu'yu seçerler ve kısa bir süre Enkidu hastalanır. Ölüler diyarı ile ilgili bir rüya görür ve ardından ölür. 8. tablet, arkadaşının ölümü üzerine Gılgamış'ın avutulmaz üzüntüsünü tarif eder ve Enkidu'nun cenazesinin detaylarını açıklar. Enkidu'nun ölümü, Gılgamış'ta ölüm korkusunun ortaya çıkmasına yol açar ve destanın geri kalan kısmını şekillendirir. Bölüm 2: Sembolizm ve Temsili. Antik Mezopotamya sanatının günümüze gelen eserlerinde Gökboğası'nın öldürülmesine dair birkaç betimleme mevcuttur. Temsiller, özellikle Akkad İmparatorluğu'nun silindir mühürlerinde yaygındır. Bu temsillerde boğa, anormal büyüklükte ve vahşi bir boğa olarak tasvir edilmiştir. Bununla birlikte, Gökboğası'nın neyi temsil ettiği tam olarak belli değildir. Michael Rice, eski kültürlerde genellikle depremlerle ilişkilendirilmesinden dolayı boğanın bir depremi temsil edebileceğini düşünmektedir. Ayrıca, boğanın antik Mezopotamya'daki insanlar için kuraklık ve kısırlık dönemi olan yaz mevsimini temsil edebileceğini belirtmiştir. Astrologlar Jeremy Black ve Anthony Green, Gökboğası'nın Taurus takım yıldızı ile özdeşleştirildiğini gözlemleyerek, Gılgamış destanında boğa yenildikten sonra Enkidu'nun boğanın uyluğunu iştara savurmasının takım yıldızının eksik görünen budunu açıklamaya yönelik bir girişim olduğunu savunmuştur. Rice ayrıca Canis Major takım yıldızının antik Mısır metinlerinde boğanın uyluğu olarak bazen ikonografik bir biçimde temsil edildiğini, fakat Sümerler'de bu bilgiye dair herhangi bir kanıtın olmadığını belirterek boğanın öldürülmesine dair astronomik bir yorum yapmıştır. Ayrıca Uyluk bölgesinin sıklıkla eski Yakın Doğu metinlerinde cinsel organların yerine kullanıldığını da gözlemlemiştir. Gordon ve Rendsburg, antik Yakın Doğu'nun çoğu bölgesinde bir boğanın bacağının birine atma fikrinin korkunç bir hakaret olduğunu ve antik Yunan epik şiiri olan Odisea'da tekrar ettiğini belirtmiştir. Bazı araştırmacılar, Gökboğası'nın İnanla'nın Ölüler Diyarı'nı inişinde İnanla tarafından bahsedilen Ereşkigal'in kocası Ugalanla ile aynı figür olduğunu düşünmektedir. Bölüm 3: Daha sonraki hikayelere etkisi. Cyrus H. Gordon ve Gary A. Rendsburg, bir Yakın Doğu motifi olarak bir kahramanın ölümünü izleyen 7 yıllık kıtlık döneminin ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan anlatılara kaynak olduğunu tespit etmiştir. Örneğin, Akhat'ın ölümünün Ugaritik mitinde doğrulandığını, 7 yıllık kıtlığı öngörerek erzak depolayan biri temasının ayrıca Teklin'deki Yusuf'un hikayesinde de yer aldığını belirtmiştir. Walter Burkert'e göre, İştar'ın Gılgamış tarafından reddedildikten sonra Anu'ya gelip Gökboğası'nı talep etmesi, İlyada'nın 5. kitabındaki bir sahneyle paralellik göstermektedir. Gılgamış destanında İştar, annesi Antu'ya yakınır, fakat Anu tarafından incitici olmayan bir dille azarlanır. İlyada'daki sahnede, İştar'ın Yunan uyarlaması olan Afrodit, oğlu Aeneas'i kurtarmaya çalışırken, kahraman Diomedes tarafından yaralanır. Annesi Dione'ye ağladığı, kız kardeşi Athena tarafından alay edildiği ve babası Zeus tarafından azarlandığı Olimpos Dağı'na kaçar. Ayrıca Antu'nun adı, Anu'nun dişileştirme biçimi iken, Dioine'nin adı da Zeus'un dişileştirme biçimidir. Dioine, İlyada'nın geri kalan kısmında görünmez, yerine Zeus'un eşi olarak Tanrıça Hera yer alır. Burkert, bu nedenle Dioine'nin Antu'nun bir öyküntüsü olduğu sonucuna varmıştır. İngiliz klasikçi Graham Anderson, Odisea'da Odysseus'un adamlarının Helios'un kutsal sığırlarını öldürdüğü ve bu nedenle Gılgamış destanındaki Enkidu gibi tanrılar tarafından ölümüne mahkum edildiklerini belirtmiştir. Martin Litchfield West, iki hikaye arasındaki benzerliklerin yaratıkların eceliyle ölmelerinden daha derine gittiğini söylemiştir. Her iki hikayede de ölüme mahkum olan kişi veya kişiler kahramanın yoldaşlarıdır. Onların ölümü ya da ölümleri kahramanı tek başına yolculuk yapmaya mecbur eder. West ayrıca her iki hikayede de tanrılar arasında suçlunun ölmesi gerekip gerekmediği üzerine geçen bir tartışmanın anlatıldığını ve Odisea'da Helios'un sığırların katledilmesinin intikamını almazsa Zeus'a yönelik tehdidiyle Gılgamış destanında Iştar'ın gök boğasını isterken Anu'yu tehdit etmesi arasında benzerlik olduğunu ifade etmiştir. Bruce Lowden, boğayı öldürdükten hemen sonra Enkidu'nun Iştar'la alay edişini, Odisea'nın 9. kitabında Odysseus'un De Polyphemos ile alay edişiyle kıyaslamıştır. Her iki hikayede de belirli bir zaferden sonra kahramanların kapıldığı kibir, bir tanrı tarafından lanetlenmelerine yol açar. Wikipedia'daki metinler, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ve veya Creative Commons Atıf ve Aynen Paylaşım Koşullu Lisansı ile lisanslanmıştır. GNU Özgür Belgeleme Lisansı'nın İngilizce metnine www.gnu.org/copyleft/fdl.org adresinden, Creative Commons Atıf ve Aynen Paylaşım Koşullu Lisansı'nın İngilizce metninde ise creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 adresinden erişilebilir.